Ayrım 9. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 77. Evler karla kaplı sokaklar boyunca üzgün. Bodur av köpekleri gibi duruyor. Çatıların kenarları boyunca uzayan siyah. Çıkıntılı olukların kırıştırdığı yerler kalın. Yün bir şal giymiş görüntüsü veriyor. Buzlara çözülmüş kısımlarda kayağın taşı. İncecik, diş diş ayrılmış görünüyordu. Ana trafiğin aktığı yerde kara bir çamur peltesi yayılmıştı. Çocuklar çoktan büyümüş bebekler tarafından kullanılmış arabaların gövdelerini ve arka bahçelerin parmaklıklarından sökülmüş teneke plakalarını kullanarak caddeden aşağı kızakla kaymaya başlamışlardı bile. Kar ilk başta yoğun ve eğik şekilde yağmış. Gökyüzü ve yeryüzü arasındaki her şeyi bulanıklaştırmıştı. Kaldırımlarda ve küçük kare şeklindeki ön bahçelerde öbeklenmiş. Ana yolları kapatmıştı. Erkekler, kadınların alışverişe rahat gidip gelmeleri için boğazlarına kadar ilikli ceketleri ve Rus yapımı çizmelerini giyip tabakalanmış karlar arasında yol açmışlardı. Daha sonra kar yağışı azalmış. Gökyüzünün bazı bölgeleri kış manzarasının sıkıntılı havasını kırmış ve güneş, tıpkı uzun süre yatakta kalıp iyileşme dönemine girmiş, çekingen ve zayıf biri gibi kendisini göstermeye başlamıştı. Arka odanın penceresinden karla kaplı bahçeler, tıpkı siyah karelere bölünmüş bir dama tahtası gibi yayılmıştı. Yiyecek arayan kırma köpekler, burunları yerde buz tutmuş, zeminde yıldız işaretleri gibi hareket ediyorlar, acımasızca hırlıyorlar ve birbirlerinin ağzından yemek kapmaya çalışıyorlardı. Kediler daha bir ağırbaşlılıkla yürüyor, çitlerin ve çalılıkların altından sessizce geçiyorlar. Bıyıklarını anten gibi titretiyor, domuz ayaklarıyla dolu, çöp teneke ve kovalarının üzerinde dolanıyor, ağaçların altında sürünüyorlardı. Gözetleme amacıyla gölgelerin içinde kaybolduğunda, cesur, ancak aç kalmış bir serçe, mahzun bir yiyecek arayışı için konduğu daldan aşağı sıçrıyordu. Havada sevinç dolu, kara bir şimşek çakıyor. Ölüme mahkum kuştan, dehşetle ve acıyla bir ciyaklama geliyor. Daha sonra da avının dişlerinin arasında, cendereye sıkıştıran kedinin güvenli bir çalının altına girmesiyle etrafa bir sessizlik çöküyordu. Ufka doğru uzayan geniş, atıklarla dolu ve karla kaplı tepenin beyazlığı, bu çirkin, kara yığınların üzerindeki karın erimesiyle lekeleniyordu. Aşağıda sokaktaki trafiğin sesi, yeryüzüne inmeden önce havada yoğun olarak asılı kalan karın varlığı tarafından hafifletiliyor ve perdeleniyordu. Tıpkı tavşanlar gibi, delikanlılar yerin 3 metre altını kazıp inşa ettikleri darıcık kulübelere ve barınaklara saklanmışlardı. Sert, yontulmuş, basamaklar aşağı iniyordu. Yukarıdaki girişleri, toprak ve çingenelerin ya da tenekecilerin arabalarından çalınan, saman balyalarının üzerine yayılmış kalas parçaları ve buruşturulmuş metal parçalarıyla kamufle edilmişti. Derinlerdeki toprak duvarlar sıkı ve sertti. Dikdörtgen şekli verilmiş ana oda, bir düzine yetişkin çocuğu alabilecek genişlikteydi. Yerler eski yalı ve paltolarla kaplıydı ve iki ya da üç koridorla birleşiyordu. Tavan o kadar alçaktı ki içeri bel hizasına girebiliyorlardı. Arabasını bıraktıkları tepede dondurucu bir soğuk vardı. Onun asla kendileriyle birlikte aşağıya inmesine izin vermezlerdi. Arabasının içinde oturdu. Karla kaplı çöplerin üzerinden sarmaşıklarla çevrili kilise duvarlarını görebiliyordu. Daha fazla üşümeye ve sabırsızlanmaya başladı. Çocuklar yere düşen dalları toplamak için kilisenin arazisine atlamışlar. Ancak hala dönmemişlerdi. Yakında hava kararacak ve evdeki mutfak ateşi parlamaya başlayacaktı. Annesi, tava keki pişirirken mutfaktan gelen nefis koku, karnının guruldamasına neden olacaktı. Şu anda birbirine vuran dişleri ve soğuktan morarmış, çıplak dizleriyle bu acı soğukta arabasının içine büzülmüş olmaktansa evde olmak istiyordu. Kilise çanları çalmaya başladı. Yüklü havada yankılanan her vuruş ona küçük bir gölde önce genişleyen, sonra da kayboluveren dalgaları anımsattı. Bembeyaz araziden bir figür geçiyordu. Bu kırmızı bir bere ve dizine kadar uzanan lastik çizmeler giymiş bir adamdı. Kilise duvarına yakın bir kara ağaç sırasının altında durdu. Sigara içiyordu. Sigarasının kırmızı ucu alacakaranlıkta, tıpkı kutsal bir böğürtlen gibi parlıyordu. Ellerini ceplerinin içinde, kalçaların üzerinde bir aşağı bir yukarı hareket ettiriyordu. Ağırlığını durmadan bir o ayağının bir bu ayağının üzerine veriyordu. Birini bekliyor gibiydi. Bir süre daha sigarasını içti. Sonra da öne bir adım atarak hızla her iki yöne baktı. Birdenbire başka bir figür belirdi. Tepeden aşağı sarı bir yağmurluk içinde bir kız ona doğru geliyordu. Adam kızın ellerini yakaladı ve sigarasını sabırsızlıkla fırlatarak onu ağaçların altına çekti. Sigara rüzgarda bir an aydınlanarak minik bir meteor gibi yere düştü. Birbirlerine yakın halde ayakta durdular. Adamın eli kızın arkasında. Tıpkı duvardaki siyah bir gölge gibi bir aşağı bir yukarı hareket ediyordu. Kızı öne doğru bir köprü gibi eğdiğinde adamın ayakları kaydı. Dengesini kaybetti ve devrilerek kızın üzerine düştü. Bedenleri karda titreyen siyah bir çizgi oluşturuyordu. Nihayet ayağa kalkıp birbirlerinden uzaklaştıklarında ağaçların gölgesine karışıp kaybolmalarını seyretti. Hala adamın kırmızı beresini ve kızın sarı yağmurluğunu görebiliyordu. O gece kardeşlerin arasında yatarken gördüğü şeyi düşündü. Bu onun sırrıydı ve kimseye söylemeyecekti. Ertesi gün çocuklar gittiklerinde yerin altındaki işlerine bakmalarını bekledi. Sonra da önceki gün onların yattığı noktaya vardığında topuklarıyla durdurana kadar arabasını yokuştan aşağı ve düzlüklere doğru itti. Bedenlerinin sertleşmiş kar üzerindeki izi çıkmıştı. Adamın sigarası karı erittiği yerde duruyordu. Onu ayağıyla dürtükledi. Kağıdı paramparça oldu. Tütün parçaları kar üzerinde leke bıraktı. Bir gece önce alacakaranlıkta adamın ağzındaki kırmızı ve parlak halini düşündü. Anne, Tanrım diye fısıldadı. Mektubun ince kağıdını tutan elleri titriyordu. Tanrım, gözlerini çabucak önlüğüne sildi. Mektubu şöminenin rafında duran saatin altına koydu. Ve akşam yemeği için patatesleri soyma işine döndü. Lil'in gittiği o korkunç geceden bu yana birkaç ay geçmişti. Her şeyini küçük bir file çantanın içine fırlatmış. Sıkıca anneye sarılmış. Sonra da yağmurun ve sisin içine doğru koşmuştu. Anne, odanın ortasında öylece kalmış, tek bir gözyaşı dökmeden, tek kelime etmeden, en büyük çocuğunun az önce çıktığı mutfak kapısına baka kalmıştı. Lil neredeyse 20 yaşındaydı. Omuzlarından aşağı düşen koyu renk saçları ve kocaman gözleriyle, tıpkı bir Dresden porselen bebeği kadar ince ve narindi. Çantasının sapını sıkıca kavramıştı. Ağzının etrafını gösterişli kırmızı bir çizgi çevreliyordu. Kafasının üzerindeki yana yatmış küçük tuhaf şapkası ona biraz Marlene Dietrich havası veriyordu. Herhangi biri onu tek koluyla kaldırabilirdi. Yüksek topukları ön patikadan koşarken tıkırtılar çıkarmış. Dışarıdaki sis onu içine alırken yüzünün bir yanı sokak lambasından gelen ışıkla aydınlanmıştı. Onun yokluğu evin yapısında bir delik açmıştı. Sanki duvarlardan bir tanesi eksikmiş gibi. İçeriye soğuk havanın girdiği koca bir delik. Baba, onun küçümsemesine rağmen, genellikle yumrukların havada uçuştuğu cumartesi geceleri, oldukça içkili olduğu ve tıpkı fitili ateşlenmiş bir barut fıçısı gibi en ufak bir sözün ya da bakışın onu tetiklemek için yeterli olduğu zamanlardı. Karşısında, Jeanne d'Arc gibi durup, kendisine kurban olarak sunduğu için sakinleştiğinde ona ateş püsküren küçük volkan derdi. Nerede o lanet bodur saldırgan bayan diye sorardı. Bahaneler uyduracak olan anneye bu saate kadar nerede kaldı senin kızın diye tekrar ederdi. Saat sadece 11 olmasına rağmen. O köşe başı çocuğuyla düzüşüyordur. Geldiğinde onun bacaklarını kıracağım. Lil muhtemelen sevgilisiyle kapının dışında olurdu. Babanın sesini duyup öfkesini anneden çıkaracağını bildiği için telaşla içeri girer ve mutfağa girdiği gibi de yumruk ya da fırlatılmış bir çizmeyle karşılanırdı. Neden dayak yediğini bilmeden, sadece üzerine yağan küfürleri ve öfkeli bağırışları anlayarak anlamsız bir şiddete maruz kalır, güçsüz düşerdi. Kısa zamanda ruju verilmeli, gözyaşı ve kanla karışırdı. Genellikle ertesi sabaha ayini kaçırır ve hiçbir krem ya da pudra yüzündeki morlukları kapatamayacağından sevgilisiyle buluşmamak için bahaneler uydururdu. Kaçtığında herkes onun geri döneceğini ummuştu. Baba şöyle demişti. Karnı acıkınca sızlanarak geri dönecektir. Sonra gazetesini okumaya devam etmişti ancak Lil geri dönmeyince. Gizlice pencereye gidip gelmeye, perdeyi bir kenara çekip dışarı bakmaya başladı. Bunu neredeyse her gece yaptı. Kısa kollu gömleğiyle bir aşağı, bir yukarı yürürken öfkeyle, lanet olası kalçak diye mırıldansa da, kalın kaşlarının arasında endişeli bir ok oluşuyordu. Doğrudan ona bakamasa ya da göz göze gelemese de, sessizce kendisine rahatlatmasına ve güven vermesini istercesine, korku dolu bir ifadeyle anneye doğru bakmaya başlamıştı. O soğuk gece de işten eve döndü ve ateşin başında oturdu. Nasırlı ellerini ateşe doğru tutarken yüzünde hala o hastalıklı ifade vardı. Londra'nın üzerine bombalar düşüyor dedi anne. Yemeğini kırmızı damalı mutfak masasının üzerine koyarken, bugünkü haberlerde verdiler. Tüm Avrupa'nın üzerine düşmediğinden emin misin diye cevapladı baba sabırsızlıkla. Savaş devam ediyor biliyorsun. O da tam orada dedi anne. Mektubu çıkarıp düzgünce masanın üzerine koyarken. Lil orada. Bu sabah ondan bir mektup aldım. Neden okumak isteyeyim dedi baba. Önce zarfa öfkeyle bakıp sonra iterek. Eğer fahişelerin ve pezevenklerin uğrak yerinde yaşamak istiyorsa bombalanmayı hak ediyor. Hitler bu pislik yuvalarını havaya uçurarak insanlığa hizmet ediyor. Anne sessizce ellerini masaya uzatıp ona bakarak. Peki ya bizim kızımız diye sordu. Sizin kızınız efendim diye cevapladı baba. Tombul bir sosisi vahşice ısırırken. Senin lanet olası kızın, benim kızlarımın hiçbiri, insanların tek bir şey düşündüğü, bunun da ekmek parası olmadığı, tanrısı olmayan, putperestlerin olduğu yere gidip orada yaşamazdı. Onu buna sen zorladın dedi anne yorgun bir sesle. Beyazlamaya başlamış saçlarını, alnından geriye doğru iterken. Onu sen uzaklaştırdın. Baba sarsılmış halde ona baktı. Ah, yani bunun suçlusu benim öyle mi? Diye sordu öfkeyle. Onun içindeki doğal kötülüklerin, günahkarlığın, hepsine yaptığın gibi onu yetiştirme tarzının da suçlusu benim. Onları şımarttın, hanım evladı gibi yetiştirdin. Onlara parmağını bile kaldırmadın. Bunu telafi et. Baba çatalını yere fırlattı. Ben onların kahrolası babaları değil miyim dedi. Yaralanmış bir fil gibi çıkmıştı sesi. Birilerinin bu haylazları Tanrı korkusunu öğretmek için dönmesi gerekiyordu. Ve eğer sen yapmıyorsan bu bana Tanrı'nın bahşettiği bir görevdir. Ne yapmamı bekliyordun? Ellerine birer gül dalı verip kendi popolarını vurmalarını mı isteseydim? Peki ya Lil? Her tarafına bombalar düşerken. Canı cehenneme dedi baba tiksinerek ayağa kalkarken. İştahımı kaçırdım. Bundan sonra kimse babanın önünde yüksek sesle Lil'den bahsetmedi. Bunun yerine fısıldaşarak toplaşırlar. Nerede olduğunu ve bir daha geri dönüp dönmeyeceğini merak ederlerdi. Alevli tozların yükseldiği, yanan molozların altında, parçalanmış cesetlerin, inleyen bir rahip gelmesi için haykıran insanların bulunduğu şehrin üzerindeki, yoğun bulutların, belki de çılgın bir ressam tarafından, koca bir kova kırmızı boya fırlatılmış gibi görünen gökyüzünden, bombalarını atarak uçan siyah gamalı bir uçakla, belki de bir tahta kutu içinde geri dönebilirdi. Düşen, tonlarca taşın ve kerestenin altında ezilmiş. Tuhaf şapkası bir gözünün üzerine düşmüş. Kırmızı pençeli parmaklarıyla, boynundaki ucuz haçla zincirine sıkıca yapışmış. Zavallı küçük Lil diye düşünürlerdi. Hayranlıkla, karışık bir korkuyla. Aylar sonra ikinci mektup geldi. Ve anne, tanıdık el yazısını görünce heyecanlanarak, zarfı yırtarak açtı. İçindeki kısa el yazısına bakarken yüzü soldu. Baba akşam eve geldiğinde anne zarfı taban yanına koydu. Bu da ne diye sordu baba. Neşeyle bir sandalye çekip otururken. Bir aşk mektubu mu? Yoksa lanet olası bir Yahudinin avukatından gelen bir mektup mu? Lil'den dedi anne. Ölü dirildi, birilerine göründü dedi baba. Kaldır onu ortadan. Okusan iyi olur bayım dedi anne. Neden? Öldürülmemiş mi dedi baba. Sırıtıp ağzını şapırdatarak. Sanırım Bay Hitler en iyi pilotlarını onu öldürmelerini söylemiştir. Evlenmiş. Lahana dolu çatal tam varacağı yolu yarılmıştı ki havada donup kaldı. Anneye bakan parmakları gevşedi ve yemeği gürültüyle yere döktü. Yüzü şaşkınlıkla ve inanmaz bir ifadeyle neredeyse gülünç görünüyordu. Yine o damar, tıpkı babanın ruh halinin göstergesiymiş gibi, şakaklarını dağıtmaya başladı. Ne, ne yapmış dedi kısık sesle. Evlenmiş. O öfkeli damarı dışında, hiçbir tarafı kıpırdamadan, sandalyede, öylece kaldı. Gözlerine sanki bir çeşit perde inmişti. Çimento rengi tulumunun üst cebinden sarı uçlu bir kurşun kalem görünüyordu. Dizlerinin üzerindeki nasırlı elleri ve güçlü, köşeli parmakları gevşemişti. Boynu birdenbire cılızlaşmış, kırışmış ve kahverengi kesilmişti. Kafasının üzerinden vızıldayarak bir sinek geçti ve elektrik lambasına doğru uçtu. Adeta masanın etrafındaki sessizliği bozmaya çalışıyordu. Baba yavaşça ayağa kalktı. Adeta romatizmalı biri gibi hareket ediyordu ve pencereye gitti. Mekanik olarak perdeyi kenara çekti ve karanlığa doğru baktı. Sonra perdeye asılı kalan eli aşağı düştü. Evlenmesi gerekiyordu değil mi dedi. Sesi tuhaf bir şekilde sakin geliyordu. Aslında soru sormuyor, kendi kendine konuşuyordu. Dönerek, sonunun böyle olacağını hep biliyordum dedi. Anne bu arada sessizce oturmuş, çaresizce ona bakıyordu. Tüm o boya, rujlar, şeytan kamuflajı, suratındaki tüm o pislik. Bayım dedi anne o sustuğunda. Asla öyle değildi. Biliyordum diyerek devam etti baba onu dinlemeden. Ellerini arkasında kavuşturmuş, bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Bu yüzden şu evlendirme dairesine sıvıştı gitti. Bir rahiple yüzleşemezdi. Bir anda anneyi fark etmiş gibiydi. Dönüp yarı eğilerek, yüzünü sanki kadına tükürecekmiş gibi öne doğru uzattı. O senin kızın işte. Hiçbir şüphe yok. O senin kızın. Bacaklarını kapalı tutamıyor. Tanrı seni affetsin diye fısıldadı anne. Sen, sen kahrolası sen diye kükredi baba. Öne doğru uzanıp kadının kafasının bir yanına vururken. Kadın sersemlerken çocuklar ağlamaya başladı. Sen ve fahişe kızın. Şimdi evlenmiş ha. Aylarca orada kal. Ve sonra itle köpekle düşüp kalkmak için evlen. Eminim Svanli'de oturuyor. Onu bulacağım ve uyuz bir kedi gibi boğazlayacağım. Onu ve birlikte yaşadığı pezevengi. Yasal olarak evlenmişler dedi anne soluk soluğa. Çocukları etrafında toplayıp onları susturmaya çalışırken. O iyi temiz bir kız. Benim çatım altına tek bir piçini getiremez diye bağırdı. Temizmiş. O hain herifin leş gibi kokan patikada işini bitirmesine izin verdi. Bu senin kendi kokuşmuş fikrin dedi anne. Yüzü kızarmış gözlerinden ateş çıkarken. İstersen beni öldürebilirsin ama damarlarında tek bir damla kan kalsa da çocuklarımdan herhangi biri için bunları söylemene izin vermeyeceğim. Ona git o zaman dedi baba. Bağırıp yeni bir yumruk sallarken. Küçük fahişene git. Ben hayatta olduğum sürece kapımı açamaz. Paltosunu giydi ve şapkasını taktı. Sonra da annenin çantasını masanın üzerine boşaltıp, içindekileri etrafa saçıp, bulabildiği tüm parayı aldı ve fırtına gibi dışarı çıktı. Kapıyı öyle sert kapatmıştı ki penceresinin camı çatladı. Yaklaşık birkaç dakika sonra İrlanda ordusunun yeşil üniformalarını giyen iki genç adam geldi. Anne, masanın üzerindeki dağınıklığın üzerinden adamlara baktı ve istavros çıkardı. Askerler Jem ve Tony'ydi. Orduya katılmamız gerekiyordu anne dedi Tony. Elindeki yeşil asker kepini sinirli bir şekilde kıvırırken. Erkek olarak bu bizim görevimizdi. Erkek dedi anne. Küçük ulusların özgürlüğü anne diye katıldı Jem göğsünü gererek. Ceketinin pirinç düğmelerini ceketinin manşetleriyle parlatırken. Zavallı küçük Belçika ve tüm... O diğer savaştı. Seni lanet olası budala diye tısladı Tony. Ağzının kenarından. Dirseğiyle Jem'in kaburgalarını dürttü. Peki şimdi kimin için savaşıyoruz diye sordu Jem. Kendimiz için diye fısıldadı Tony. Anne, ağlayan bebeklerden bir tanesine dönünce. Levazım subayının deposundan kaz aldın mı? 9. ayrımın sonu, sayfa 87.